Kargaşalık yatıştıktan sonra öğrencileri çağırtıp onları yüreklendirdi. Sonra kendine veda ederek Makedonya'ya gitmek üzere yola çıktı. O yöreleri dolaşarak imanları yüreklendiren birçok konuşma yaptıktan sonra Yunanistan'a gitti. Orada 3 ay kaldı. Suriye'ye deniz yoluyla gitmek üzereyken Yahudilerin kendisine karşı bir düzen kurması nedeniyle dönüşü Makedonya üzerinden yapmaya karar verdi. Pirosoğlu Veriyalı Sopater, Selaniklerden Aristarhus ile Sekundrus, Derbeli Gaius, Timoteus ve Asya ilinden Tihikos ve Trofimos onunla birlikte gittiler. Bunlar önceden gidip bizi Troas'a beklettiler. Biz de mayasız ekmek bayramından sonra Filipi'den denize açılıp 5 günde Troas'a gelerek onlarla buluştuk. Orada 7 gün kaldık. Haftanın ilk günü ekmek bölmek için bir araya toplandığımızda Paulus imanlılara bir konuşma yaptı. Ertesi gün oradan ayrılacağı için konuşmasını gece yarısına kadar tek sürdürdü. Toplamış olduğumuz üst kattaki odada birçok kandil yanıyordu. Eftios adlı bir delikanlı pencerede oturuyordu. Paulus konuşmasını uzattıkça Eftios'u uyku bastı. Uykuya dalınca da ikinci kattan aşağı düştü ve yerden ölüsü kaldırıldı. Aşağı inen Paulus delikanlının üzerine kapanıp onu kucakladı. Telaşlanmayın, yaşıyor dedi. Sonra yukarı çıkıp ekmek böldü ve yemek yedi. Gün doğuncaya dek onlarla uzun uzun konuştu. Sonra oradan ayrıldı. Çocuğu diri olarak evine götüren imanlılar bu olaydan büyük cesaret aldılar. Biz önden giderek gemiye bindik ve Asos'a hareket ettik. Paulus'u oradan alacaktık. Kendisi karadan gitmek istediği için bunu böyle düzenlemişti. Bizi Asos'a karşılayınca onu gemiye alıp Midilli'ye geçtik. Oradan denize açılıp ertesi gün Sakız Adası'nın karşısına geldi. Üçüncü gün Sisam'a uğradık ve bir gün sonra Milet'e vardık. Paulus, Asya elinde vakit kaybetmemek için Efes'e uğramamaya karar vermişti. Pentekost günü Yeruşalim'de olabilmek umuduyla acele ediyordu. Paulus, Milet'ten Efes'e haber yollayarak kilisenin ihtiyarlarını yanına çağırdı. Yanına geldikleri zaman onlara şöyle dedi. Asya eline ayak bastığım ilk günden beri sizinle bulunduğum bütün süre boyunca nasıl davrandığımı biliyorsunuz. Yahudilerin kurduğu düzenlerden çektiğim sıkıntıların ortasında Rab'be tam bir alçak gönüllükle gözyaşları içinde kulluk ettim. Yararlı olan herhangi bir şeyi size duyurmaktan gerek açıkta gerek evden eve dolaşarak size öğretmekten çekinmedim. Hem Yahudileri hem de Grekleri tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve Rabbimiz İsa'ya inanmaya çağırdım. Şimdi de ruha boyun eğerek Yeruşalim'e gidiyorum. Orada başıma neler geleceğini bilmiyorum. Ancak kutsal ruh beni zincirler ve sıkıntıların beklediğine dair her kentte beni uyarıyor. Canımı hiç önemsemiyorum, ona değer vermiyorum. Yeter ki yarışı bitireyim ve Rab İsa'dan aldığım görevi, Tanrı'nın lütfunu bildiren müjdeye tanıklık etme görevini tamamlayayım. Şimdi aralarında dolaşıp Tanrı'nın egemenliğini duyurduğum sizlerden hiçbirinin yüzünü bir daha görmeyeceğimi biliyorum. Bu yüzden bugün size şunu açıkça söyleyeyim. Ben kimsenin uğrayacağı cezadan sorumlu değilim. Tanrı'nın isteğini size tam olarak bildirmekten çekinmedim. Kendinize ve kutsal ruhun sizi gözetme olarak görevlendirdiği bütün sürüye göz kulak olun. Rabbin kendi kanı pahasına sahip olduğu kiliseyi gütmek üzere atandınız. Ben gittikten sonra sürüyü esirgemeyen yırtıcı kurtların arasına geleceğinizi biliyorum. Hatta öğrencileri kendi peşlerinden sürüklemek için sizin aranızdan da sapık sözler söyleyen kişiler çıkacak. Bunun için uyanık durun. 3 yıl boyunca aralıksız, gece gündüz demeden, gözyaşı dökerek her birinizi nasıl uyardığımı hatırlayın. Şimdi sizi Tanrı'ya ve onun lütfunu bildiren söze emanet ediyorum. Bu söz sizi ruhça geliştirecek ve kutsal kılınmış olan bütün insanlar arasında mirasa kavuşacak güçlüdür. Ben hiç kimsenin altınına, gümüşüne ya da giysisine göz dikmedim. Siz de bilirsiniz ki bu eller hem benim hem de benimle birlikte olanların gereksinmelerini karşılamak için hizmet vermiştir. Yaptığım her işte sizlere böyle emek vererek güçsüzlere yardım etmemiz ve Rabbi İsa'nın vermek almaktan daha büyük mutluluktur diyen sözünü unutmamanız gerektiğini gösterdi. Paulus bu sözleri söyledikten sonra diz çöküp onlarla birlikte dua etti. Sonra hepsi acı acı ağlayarak Paulus'un boynuna sarıldılar, onu öptüler. Onlar en çok üzen, yüzünü bir daha görmeyeceksiniz demesi oldu. Sonra onu gemiye kadar geçirdiler. Amin.
Amin. Evet. Teşekkürler. Evet, çok teşekkürler. Rabbin sözünü okuduk. Elçilerin İşleri 20. bölüm. Hepimizin çok önemli bir bölümü okuduk. Bu bölümü tekrar gözden geçirebilirsiniz. Uzunca bir bölüm. Ben hepsine odaklanmayacağım. Şimdi Elçilerin İşleri üzerine bir vaaz serisindeyiz ama Elçilerin İşleri'ni çok detaylı bir şekilde inceleyecek olsak yıllarımızı alır. Bunun yerine önemli bazı noktalara odaklanıyoruz. Evet, bu arada vaazımıza tam olarak başlamadan önce bir duyuru yapmayı unuttum, onu söyleyeyim. Önümüzdeki çarşamba ve sonraki çarşamba iki dersimiz olacak. Birincisi litürji üzerine, ibadet düzeni üzerine. 13 oluyor değil mi çarşamba? 13'ünde 7.30'da, akşam 7.30'da nasıl ibadet edilir? Yani Hristiyanlar neden bu şekilde ibadet ediyorlar veya neden bu şekilde ibadet etmeliler? Bunun önce bir tarihine bakacağız. Tuğrul bu arada bununla ilgili bir kitap incelemesi hazırladı. Okumakta olduğu okul için. Bu dersi bizlere Tuğrul sunacak. 7.30'da şimdi 7 gibi ben herkese bir davetiye göndereceğim. Katılmak isteyenler katılabilirler. Evet. Hepinizi bekliyoruz. Önemli bir ders, önemli bir konu. Lütfen hazır olun. Evet. İkincisi de İznik Konseyi ile ilgili. Çağdaş biliyorsunuz Michigan'da PRTS'de okuyor teoloji üzerine. O da İznik Konseyi üzerine. İznik Konseyi'nin tarihi ve İznik Konseyi'nde alınan kararlar, kimler bu kararlara etkin oldu, bu kararlara varılmasının sebebi nedir? İznik Konseyi'nde gerçekten İnciller böyle masaların üzerine yatırılıp sallanıp işte düştü mü, dört İncil masada kaldı mı gibi hikayeler. Bu hikayelerin kökleri nereden geliyor, nereden kaynaklanıyor? Bu gibi konulara odaklanılacak. O da 20 Mayıs çarşamba günü 7.30'da bu derse başlıyor olacak. 7'de davetiyeler yine Zoom'dan gönderiliyor olacak. Evet, hepinizi bekliyoruz. Bu çarşamba litürji, Hristiyan kilise ibadeti düzeni neden bu şekilde olmalı ve bunun tarihi. Ondan sonraki haftada İznik Konseyi ve kararları. Evet, Elçilerin işleri 20'yi okuduk ve şimdi bunun önemine bakacağız. Richard Baxter'ı duymuşsunuzdur. Richard Baxter işte reform pastör nasıl olmalıdır diye bir kitap yazmış. Reformed Pastor diye kitap. Reformist pastör diye de çevirebiliriz. Bu bölümü almış aslında. Bu bölümü inceleyerek, bu bölümü örnek alarak, bu bölümden ilham alarak o kitabı yazdığını söylüyor. Evet, şimdi Pavlus 3. seyahatinde Efes'e gelip orada yaklaşık 3 sene kadar kalmıştı. Şimdi 3 sene ne anlama geliyor bizim için? Şimdi teker teker böyle hepinize sorsam işte ya 3 sene çok uzun bir süre diyen olur. Bazılarınız 3 seneye ya çok kısa diyebilir. Hatta yaşlılara sorsak çok kısa yani. Yani zaman o kadar hızlı geçiyor ki bazılarımıza 3 sene kısa gibi geliyor. Bazılarımıza çok uzunca bir zaman gibi geliyor. Şimdi benim için 3 sene ne oldu 3 sene önce? Burada Ela'nın liseden mezuniyetini kutladık hep birlikte. Kısa bir süre. Yani daha böyle dün gibi. Veya işte 3 sene, 2017 veya 4 sene önce neler oldu? 2 sene önce ne oldu? Aslında zaman bazılarımız için dediğim gibi çok hızlı geçerken bazıları için çok kısa gibi görünüyor. Ama Pavlus'un bir yerde en uzun kaldığı süre burası. Efes'te 3 sene kaldığını biliyoruz. 3 sene Efes'te bulunmuş olması, yani Korint'te bu kadar bulunmadı, Atina'da bu kadar bulunmadı, Filipi taraflarında, hatta tamam Antakyalı olduğunu biliyoruz ama onu saymayalım. Orada doğup büyüdü. Yani bu misyon seyahatlerinde en uzun kaldığı yer Efes. Yani demek ki buradaki topluluğa, buradaki kiliseye, kilisenin büyümesine çok önem veriyordu. Evet, yani bizim için 3 sene kısa ya da uzun olabilir. Ama Pavlus'un gerçekten 3 senesini buraya vermiş olması oraya ne kadar önem verdiğini bizlere göstermiş oluyor. Şimdi de Pavlus'un Yeruşalim'e dönmek için hazırlık yaptığını görüyoruz. Efes'ten ayrılmadan hemen önce 17. ayette şöyle diyor. Pavlus Milet'ten Efes'e haber yollayarak kilisenin ihtiyarlarını yanına çağırdı. Bu arada Milet'le Efes arasındaki kilise ibadetimizden sonra Milet'le, yani Miletus veya Milet diye bulabilirsiniz haritadan, Efes arasındaki şeye bir bakın. Yani çok çok uzak değil. Araçla Efes'ten Miletus'a çok kolayca geçebilirsiniz. Demek ki Milet bölgesindeki Hristiyanları da ziyaret ediyordu Pavlus. Şimdi buradan Efes'e haber yollayıp kilise ihtiyarlarını yanına çağırtırıyor. Kilisenin ihtiyarlarını yani belli bir amaç için yanına çağırıyor. Neden yanına çağırıyor? Onlara görevleriyle ilgili bazı tembihlerde bulunmak istiyor. Yani hepimiz hani öneriler, tavsiyeler, görüşler anlamında bir şeyler belirtebiliriz. Ama büyüklerimiz bize tembihlerde bulunabilir, değil mi? İşte Pavlus da bu tembihlerde bulunuyor. Bugün anlatacağım konunun ayrıntılarına girmeden önce Pavlus'un Efes'teki hizmetinin birkaç özelliğini özellikle not etmenizi istiyorum. Pavlus buradaki hizmetinin özelliğini, tabiatını, doğasını şöyle anlatıyor 19. ayette. Çektiğim sıkıntıların ortasında Rab'be tam bir alçak gönüllülükle gözyaşları içinde kulluk ettim diyor. Çektiğim sıkıntıların ortasında Rab'be tam bir alçak gönüllülükle gözyaşları içinde kulluk ettim. Pavlus Efes'teki kilisedeki kardeşlerinin arasında yaşıyor. Onların acılarını paylaşıyor. Onlarla yürüyor. Onlarla zaman geçiriyor. Ve pastörleri olarak tabii onlar için sıkıntılar çekiyor. Onlarla birlikte o sıkıntıları çektiğini görüyoruz. Pavlus'un hizmetinin içeriğini şu ayetlerde görüyoruz. 20. ve 27. ayette. 20'de şöyle diyor. Yararlı olan herhangi bir şeyi size duyurmaktan, gerek açıkta, gerek evden eve dolaşarak size öğretmekten çekinmedim diyor. Ve 27. ayette de Tanrı'nın isteğini size tam olarak bildirmekten çekinmedim. Tanrı'nın isteği ise şöyle tanımlanıyor. Hem Yahudileri hem de Grekleri tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve Rabbimiz İsa'ya inanmaya çağırdım diyor 21. ayette. Yani Tanrı'nın isteğinin bu olduğunu görüyoruz veya Pavlus'un bu şekilde açıkladığını görüyoruz. Hem Yahudileri hem de Grekleri tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve Rabbimiz İsa'ya inanmaya çağırdım. Buradaki Pavlus'un hizmet yöntemi de ortaya çıkmış oluyor. Evet, Pavlus'un içeriği işte yararlı olan her şeyi, herhangi bir şeyi onlara duyurmaktan çekinmiyor. Yararlı olan şey nedir onlar için? Yani Tanrı'nın isteğinin onlara tam olarak bildirilmesi. Tanrı'nın tüm isteğinin onlara tam olarak bildirilmesi ve tabii bunun yanında Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu da açıklıyor. Nedir Tanrı'nın isteği? Hem Yahudileri hem Grekleri tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve Rabbimiz İsa Mesih'e inanmaya çağırmak. Evet, bunu yapıyor. Bir de nasıl yaptığını görüyoruz. Yani yöntemini, hizmet yöntemini görüyoruz. Şöyle diyor 20. ayette. Gerek açıkta, gerek evden, gerek açıkta, gerek evden eve dolaşarak size öğretmekten çekinmedim. Evet, böyle diyerek toplum içinde vaaz vererek ve ziyaretlerde bulunarak hizmetini sürdürdüğünü görüyoruz. Pavlus'un hizmetinin kapsamı hem Yahudileri hem de Grekleri içeriyordu. Tabi o zamanlar bir ırkçılık olduğunu görüyoruz. Roma İmparatorluğu'nda, Roma İmparatorluğu herkesi kapsıyordu. Ama Roma vatandaşı olmak büyük bir ayrıcalıktı. Herkes Roma vatandaşı olamazdı. Yani Roma vatandaşlarına kötü davranılamazdı. Hatta Pavlus'un başına gelenlerden de biliyoruz. Özür diliyorlar. Pavlus'u tutukladıkları için, dövdükleri için Roma vatandaşı olduğunu bilmiyorduk diyorlar. Ve diğer Roma vatandaşları dışında birçok ırk olduğunu veya işte din olduğunu, inanç yapısı olduğunu görüyoruz. Bütün her şeyi bir köşeye bırakıp hem Yahudileri hem de Grekleri yani müjdenin hedefi olarak bunları seçtiğini söylüyor. Yani hem Grekleri hem Yahudileri herkesin Mesih'in müjdesini, kurtuluş müjdesini duymasını istiyor. Kökenleri ne olursa olsun herkese ulaşmaya gayret ediyordu. Bizlerin de Pavlus'un yaşamını örnek almamız gerekiyor. Evet, Richard Baxter'dan bahsettim. Onu örnek alarak bu reform pastör veya reformist pastör nasıl olmalı ile ilgili bir kitap yazdığını biliyoruz. Ve o da bu bölümde Pavlus'un sözlerinden, söylediklerinden ilham alıyor. Bugün özellikle Pavlus'un Efes'teki kilisenin ihtiyarlarına 28. ayetten 35. ayete kadar söylediklerinden, yazdıklarından, verdiği o tembihlerden bahsetmek istiyorum. Bu tembihlere biraz odaklanalım diyorum. Şimdi Pavlus'un ilk tembihi 28. ayette göz kulak olun diyor. Gerçekten çeviren de iyi çevirmiş. Yani böyle çok dikkatli olun anlamına gelen bir ifade. Burada tabii göz kulak olma ifadesi. Şimdi çocuklar siz de dinliyorsunuz. Anneniz babanız size bir şey söylediğinde işte veya bir şeye göz kulak olmanızı söylediğinde ne yapıyorsunuz? Örneğin işte eve yavru bir kedi geldiğinde aman yavru kediye göz kulak ol. Adı her neyse kedinin. Aman işte yavru kedilere, yavru köpeklere göz kulak ol veya küçük bir bebeğe göz kulak ol, kardeşine göz kulak ol. Yani göz kulak deyince bakıyorsun kulaklarını kabartıyorsun. O bölgeyi bir güzel bir gözetliyorsun değil mi? Yani koruyorsun yani yavru kedi ise, bebekse, kardeşinse yani iyi bir şekilde böyle bir göz kulak olman lazım, koruman lazım. Şimdi ne demek bu göz kulak olmak veya böyle aşırı bir şekilde dikkatli bir şekilde kollamak, korumak nedir? İşte korunması, gözetilmesi gereken bir kimseyi ya da bir şeyi görüp gözetmek, korumak, ona bakmaktır. İnternette bir sözlükte böyle diyor. Ama tabii anlıyoruz ne demek olduğunu. Korunması, gözetilmesi gereken bir kimseyi ya da bir şeyi görüp gözetmek, korumak, ona bakmaktır. Özellikle gözetme kelimesini aklımızda tutalım. Bizler de kendimize, yakınlarımıza ve çevremize çok dikkatlice göz kulak olmalıyız. Evet, yanlış duymadınız. Kendimize diyorum. Kendimize göz kulak olmalıyız. Tabii ki çevremize göz kulak oluyoruz. Ailemize göz kulak oluyoruz. Yakınlarımıza, çocuklarımıza, eşimize, veya bakmakla sorumlu olduğumuz hayvanlara her neyse bir göz kulak oluyoruz. Kendimize de göz kulak olmamız gerekiyor. Şimdi birincisi burada bu tembihte gördüğümüz Pavlus kilise ihtiyarlarının kendilerine göz kulak olmalarını tembih ediyor 28. ayette. Şimdi sevgili kardeşler, yüreklerinizi, aklınızı ve yaşamınızı günahtan korumalısınız. Dikkatli olun, ayık ve uyanık olun. Kendinizi günahtan koruyun. Yüreklerinizi, aklınızı, yaşamınızı koruyun. Şimdi Matta 5'i okurken 10 emirle bağlantılı olarak düşünüyordum. Ve Rabbimiz İsa Mesih'in yürekten itaate ne kadar çok değer verdiğini görüyorum. Matta 5'i okuduğumda. Yürekten itaate değer veriyor. yani sadece dışsal bir itaat değil. Şimdi dışsal itaate yönlendiren içsel itaate önem verdiğini görüyoruz. Evet. Kendi kutsallaşma süreciniz için yüreklerinize göz kulak olmanız gerekiyor. Evet, kendi aileniz için kendinizi korumanız gerekiyor. Kendiniz için, kendi sağlığınız için, kendi ruhsal sağlığınız için, kendi ailenizin sağlığı için kendinizi korumanız gerekiyor. Kilise cemaatiniz için kendinizi korumanız, kendinize göz kulak olmanız gerekiyor. Yüreğini korumayan birçok Hristiyan önderin, pastörün veya yani Hristiyanın, yeni iman edenlerin veya yıllardır Hristiyan olanların nasıl bocaladıklarını görüyoruz. Yüreğinizi korumanız gerekiyor. Ve göz kulak olmanız gerekiyor. Çok dikkatlice yüreğinize, kendi yüreğinize odaklanmanız gerekiyor. Evet kardeşler, yüreklerinize göz kulak olun. Kendinizi koruyun. İkincisi, Pavlus kilise ihtiyarlarının sürüye göz kulak olmasını tembih ediyor 28. ayette. Ve bunu nasıl tarif ettiğini özellikle dikkat edin. Kendinize ve kutsal ruhun sizi gözetmen olarak görevlendirdiği bütün sürüye göz kulak olun diyor. Evet, kendinize ve kutsal ruhun sizi gözetmen olarak görevlendirdiği bütün sürüye göz kulak olun. Zaten kendinize göz kulak olmuyorsanız kutsal ruhun sizi gözetmen olarak görevlendirdiği sürüye de göz kulak olamazsınız. Bütün sürüye göz kulak olmanız lazım. Kaç sürüde kaç koyun olursa, tabii ki bir çoban dili kullanılıyor burada. Pastörel bir dil kullanılıyor. Ve ona benzetiliyor. Şimdi kilisede hani Rab de diyor ya, ben iyi çobanım. bizim de aynen o iyi çoban gibi olmamız gerekiyor. Bizlerin de o iyi çoban gibi bize verilene çok dikkatli bir şekilde bakmamız, dikkatli bir şekilde odaklanmamız gerekiyor. Burada gözetmen anlamına gelen Grekçe kelime episkopos kelimesi. Episkoposu duymuşsunuzdur. İşte şuranın episkoposu derler. Evet, bu episkopos kelimesi gözetmen anlamına geliyor. şimdi episkopos tabii bir Grekçe'de bu şekilde biten, os şeklinde biten kelimeler daha çok eril anlamında, erkek anlamında, daha çok değil kesinlikle erkek anlamında kullanılıyor. Yani gözetmenler, kilise ihtiyarları mutlaka burada belirttiği gibi erkeklerden oluşturulmalı. Kilise ihtiyarlarının görevi tabii öyle hafif küçük bir görev değil, çok büyük bir görev. Kilise cemaatinin tümünün ve bireylerin ruhsal yaşamını gözetmeleri gerekiyor. Bütün kilise cemaatinin, yani sürünün tümünün, tüm cemaatin ve bireylerin teker teker ruhsal yaşamlarını gözetmesi gerekiyor. İnsanların ihtiyaçlarının farkında olmaları gerekiyor. Yani işte birisi ihtiyar olarak atandı, işte ihtiyar olarak atandıktan sonra bir kenara çekilip kiliseyle ilgilenmeme diye bir şey yok. Kiliseye ciddi bir şekilde odaklanması gerekiyor bu kişilerin. Evet ve tabii kilisenin ihtiyaçlarını, insanların, bireylerin ihtiyaçlarını bilmesi gerekiyor. Evet, kiliseye gelemeyenleri bilmesi gerekiyor, araması gerekiyor, sorması gerekiyor. İhtiyacı olanları görmesi ve bu ihtiyaçları karşılaması ve daha sonra bunlar giderildi mi, giderilmedi mi diye tekrar bunu bir takip etmesi gerekiyor kilise ihtiyarının. Vaazı da ciddiyetle dinlemesi gerekiyor. Bir de Rabbin sofrasını koruması, kollaması, buna göz kulak olması gerekiyor. Yoldan çıkanları tekrar yola getirmek için kilise disiplinini uygulaması gerekiyor. Bu önemli görev, gerçekten de zor bir görev. Şimdi Paulus ihtiyarlara tembihte bulunurken ben de sizlere tembihte bulunuyorum. Kilise önderleriniz, ihtiyarlarınız için dua edin. Onları Rabbin önüne getirin. Onları hatırlayın. Bu zor görevde geri çekilmesinler. Bu görevi gerçekleştirsinler, yerine getirsinler. Rabbin onlara verdiği bu görev böyle kolay yerine getirilecek bir görev değil. Birçoğumuzun bilmediği yükler taşınıyor. Şimdi ihtiyarlar birçok kişiyi dinliyorlar, bazılarının zorluklarını görüyorlar. Yani hem günah açısından hem yani madden hem hastalık açısından birçok açıdan bazı gözlemlerde bulunuyorlar. ve bu yükleri taşımaları gerekiyor. Evet, bu kilise ihtiyarlarının da işte hafta içinde çalıştıkları iş yerleri var, aileleri var, kendi aile yükleri var, sorunları var. Onların da mutlaka teşviğe ihtiyaçları var. Onları teşvik edelim, dua edelim, bu konuda düşünceli olalım. Şimdi siz kendi kilise ihtiyarlarınız için ne yapıyorsunuz? Nasıl dua ediyorsunuz? Onları nasıl teşvik ediyorsunuz? Bunları bir düşünün. Evet. Şimdi buradaki ikinci önemli tembih sürüyü gütmek üzerine veriliyor. Pavlus'un burada bu adamlarla ilgili kullandığı kelimelere ve hepsinin aynı kişilerden bahsediyor olduğuna dikkat edin. Elçilerin İşleri 20:17'de bu kişilere ihtiyarlar diyor. 20:17'de. Kilise ihtiyarları onların görevi. 20:28'de onlara gözetmenler diyor. Şimdi ihtiyarlar presbuteros, gözetmenler de episkopos kelimesi. Presbiteros, episkopos. 20:28'de onlara gözetmenler diyor dedik. Burada Rabbin kendi kanı pahasına sahip olduğu kiliseyi gütmek üzere atandınız derken Rab kelimesi için kullanılan kurios kelimesi değil, yaratan Tanrı için kullanılan teos kelimesinin kullanıldığını görüyoruz. Şimdi elimizdeki bu yeni antlaşma çevirisinde veya işte eski yeni antlaşma birlikte bu yeni antlaşma çevirisinde kurios kelimesi için, yani kurios Rab demek, efendi anlamına geliyor. Bazen bu kelime için Rab kelimesi, bazen efendi kelimesi olarak çevrilebilir. Ama teos kelimesi için efendi veya Rab olarak çevirmiyoruz. Teos kelimesi Yahve'nin, eski antlaşmada Yahve dediğimiz yaratan Tanrı'nın yeni antlaşmadaki adıdır. Teos kelimesi geçiyorsa mutlaka Tanrı diye çevirmemiz gerekir. Şimdi 28. bölüme baktığımız, pardon 28. ayete baktığımızda şunu görüyoruz. Kendinize ve kutsal ruhun sizi gözetmen olarak görevlendirdiği bütün sürüye göz kulak olun. Rabbin kendi kanı pahasına sahip olduğu kiliseyi gütmek üzere atandınız. Burada aslında söylenen Teos'un kendi kanı pahasına sahip olduğu kiliseyi gütmek üzere atandınız. Yani Yahve'nin kendi kanı pahasına sahip olduğu kiliseden bahsediyor. Yani Tanrı'nın kanı Burada tabii o kurios kullanılmadığı için buradaki Rabbin kelimesini Tanrı'nın olarak yazabilirsiniz. Teos kelimesi kullanıldığı için. Evet, biraz teknik bir konu ama çok önemli bir konu. Çünkü biliyorsunuz Yahova şahitleri ne diyor? Yo, burada Rabbin diyor. Yani kuruyorsun diyor. Diyorlar ama Grekçesini açıp gösterdiğinizde, orijinalden gösterdiğinizde Teos dediğini görüyorsunuz. Tabii herkes yanında Grekçe kutsal kitap taşımadığı için, herkes de Grekçe bilmediği için onlar bu Rabbin kelimesinin kurios olduğunu iddia edip duruyorlar. Ama Teos'un kanından bahsediliyor. Yani düşünün, yaratan Rab sizler için öldü. Sizler için kanını döktü. Yani yaratan Tanrı, Yahve'nin kendisi sizler için kanını döktü. Evet, bu kilise Tanrı'nın kendi kanı pahasına sahip olduğu kilisedir. Bu kilise Tanrı'nın kendi kanı pahasına çarmıha gidip öldüğü, gömüldüğü ve üçüncü gün ölümden yaşama geçtiği kilisedir. Evet, Rabbimiz İsa Mesih iyi bir çoban, kendisinin iyi bir çoban olduğunu söyledik. O da iyi bir çoban gibi kilisesini gütmeye devam ediyor. İşte kilise ihtiyarları da aynı tavırla kiliseyi gütmeli, aynı tavırla o kiliseye, sürüye, cemaate yaklaşmalıdır. Kilise ihtiyarları kiliseyi nasıl gütmeli ya da kiliseye nasıl çobanlık ya da ihtiyarlık yapmalı? Şimdi birincisi, bu soruya cevap verirken kilise ihtiyarlarının kiliseyi nasıl gütmesi veya çobanlık yapması veya ihtiyarlık yapması konusuna cevap verirken birincisi şöyle diyebiliriz. Çobanların koyunlarını taze çayırlarda gütmeleri gerekiyor. 28. ayette dediğimiz gibi Tanrı'nın kendi kanı pahasına sahip olduğu kiliseyi gütmek üzere atandınız. Evet, İsa Mesih de şöyle diyor. Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. Koyunların çobanı ve sahibi olmayan ücretli adam, koyunların çobanı ve sahibi olmayan ücretli adam kurdun geldiğini görünce koyunları bırakıp kaçar. Kurt da onları kapar ve dağıtır. Adam kaçar çünkü ücretlidir ve koyunlar için kaygı duymaz. Ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, ben de babayı tanıdığım gibi benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm. Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacaklar diyor Yuhanna 10, 11, 16'da. Evet, ben iyi çobanım diyen Rabbimiz İsa Mesih öğrencilerini nasıl yetiştirmişti? Onları nasıl beslemişti? Bir düşünün. Onlara ne yaptı? Kelamı öğretti. Onları nasıl yetiştirdi? Onlara kelamı öğreterek. Onları nasıl geliştirdi? Nasıl besledi? Yine kelamla geliştirdi, besledi. Petrus, İsa'nın sözlerinin ebedi yaşamla ilgili sözler olduğunu söylemişti Yuhanna 6'da. İkincisi, çobanların kendi koyunlarını korumaları gerekmektedir. Elçilerin İşleri 20, 29-30 ayetlerine dikkat edelim. Ben gittikten sonra sürüyü esirgemeyen yırtıcı kurtların aranıza gireceğini biliyorum. Hatta öğrencileri kendi peşlerinden sürüklemek için sizin aranızdan da sapık sözler söyleyen kişiler çıkacak diyor. Evet, okumuş olduğumuz bu ayetlerde sahte pastörlere sürüyü esirgemeyen yırtıcı kuşlar, yırtıcı kurtlar deniyor. Bunlar tabii kendilerini belki Hristiyan olarak gösteren, kendilerini pastör olarak gösteren veya belki gerçekten de o seviyeye kadar gelmişlerdir. Ama bunlar yırtıcı kurtlardır ve bu şekilde Pavlus'un onları bu şekilde tanımladığını görüyoruz. Pavlus'un Efes'te pastör olan Timoteus'a söylediklerine bir bakalım. 1. Timoteus 4.1'de Ruh açıkça diyor ki, son zamanlarda bazıları yalancıların ikiyüzlülüğü nedeniyle aldatıcı ruhlara ve cinlerin öğretilerine kulak vererek imandan dönecek. Ve daha sonra tekrar etmiş olduğu gibi şöyle devam ediyor. 3-4 ayetlerinde 2. Timoteus 4, 3 ve 4. ayetlerde şöyle diyor. Çünkü öyle bir zaman gelecek ki sağlam öğretiye katlanamayacaklar. Kulaklarını okşayan sözler duymak için çevrelerine kendi arzularına uygun öğretmenler toplayacaklar. Kulaklarını gerçeğe tıkayıp masallara sapacaklar. Evet. Evet sevgili kilise ihtiyarları. 29. ayette de belirttiği gibi bu kurtlar kilisenin dışından geliyorlar. Ama aynı zamanda 30. ayette de belirttiği gibi kilisenin içerisinden de geliyorlar. Evet bu kurtlar kilisenin dışından geliyorlar. Kilisenin dışından gelen kurtlar var. Kilisenin içinden çıkan kurtlar da var maalesef. Bu nedenle çok ama çok dikkatli olmalısınız. Hepimiz çok dikkatli olmalıyız. Sürüye çok iyi bir şekilde göz kulak olmalıyız. İzmir Protestan Kilisesi'ne dışarıdan da içeriden de kurtların nasıl saldırdıklarına birçoğumuz geçmişte şahit olduk. Bu nedenle hazır olmamız gerekiyor. Dik durmamız gerekiyor, dikkatli olmamız gerekiyor ve tetikte bulunmamız gerekiyor. Herhangi birimiz bütün bunları kendi kendine yapabilecek bir güce sahip değil. Evet sevgili kardeşler, kilise ihtiyarları kendi kendilerine bütün bu işleri yapabilecek güce sahip değiller. Sizlerin onları teşvik etmeniz gerekiyor. Bu kilise ihtiyarlarını teşvik etmeniz gerekiyor. Güçlendirmeniz gerekiyor. Pavlus'un 20:32'de Efes'teki ihtiyarlara nasıl bir vaatte bulunduğunu bir inceleyelim. Şöyle diyor, şimdi sizi Tanrı'ya ve onun lütfunu bildiren söze emanet ediyorum. Duydunuz mu? Şimdi sizi Tanrı'ya ve onun lütfunu bildiren söze emanet ediyorum. Sizi kelama emanet ediyorum. Sizi onun lütfunu bildiren söze emanet ediyorum. Sonra şöyle devam ediyor. Bu söz sizi ruhça geliştirecek ve kutsal kılınmış olan bütün insanlar arasında mirasa kavuşturacak güçtedir diyor. Evet kardeşler, kilise ihtiyarlarını nasıl teşvik edebileceğinizi düşünün. Siz kilise ihtiyarlarını teşvik ettikçe onların da yani sürüyü daha da sahipleneceğini bilelim. Evet, kilise ihtiyarları da kilise cemaati için yapmış oldukları gözetmenliği, çobanlığı daha iyi yapacaklar. Bu alanda büyüyecekler ve gelişecekler. Evet, kilise ihtiyarlarını Tanrı'nın kelamıyla teşvik etmemiz gerekiyor. Pavlus'un şu sözünü unutmuyoruz. Şimdi sizi Tanrı'ya ve onun lütfunu bildiren söze emanet ediyorum. Evet, bu sözü iyi bilmeleri gerekiyor. Eğer söze emanet iseler, Tanrı'nın kelamına emanetseler, Tanrı'ya ve Tanrı'nın kelamına emanet iseler, bu sözü çalışmaları gerekiyor. Bu sözle yaşamaları gerekiyor. Onların görevini bu söz belirler. Görevlerinin sınırlarını bu söz çizer. Evet, kilise ihtiyarları da kendilerini Tanrı'nın kelamıyla büyütüp geliştirmeli. Kelamın saflığını, Tanrı'nın kelamını bilerek sürekli çalışarak bu kelamın saflığını koruyabilirler. Evet, eğer Hristiyan kardeşlerinizi teşvik etmek istiyorsanız kelam bilgisinde büyümeli ve gelişmelisiniz. Çevrenizdekiler Tanrı'nın kelamıyla teşvik edilmeli. Yani tanıdıklarınızı bu kelamla, bu sözle, Tanrı'nın kutsal sözleriyle teşvik etmelisiniz. Tanrı'nın kelamı sizleri inşa edebilecek güçtedir. Çünkü bu kelam Rabbin yaşayan ve güçlü sözüdür. Evet, son olarak ben de hepinizi Tanrı'ya ve onun lütfunu bildiren söze emanet ediyorum. Evet, bu hafta Tanrı'ya emanetsiniz. Onun sözüne, onun lütfuna, onun lütfunu bildiren kelama emanetsiniz. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.